Ayrım 3.
Sayfa 27. O zaman kıskançlıktan çılgına dönen kadın dostunu ele verdi, her şeyi itiraf etti, ispat etti. Adam mahvolmuştu. Pek yakında X'te suç ortağı ile yargılanacaktı. Olayı anlatıyorlar, savcının maharetine hayran oluyorlardı. Kıskançlığı kullanarak öfke yoluyla gerçeği belirtmiş, öc alma duygusundan yararlanarak adaleti ortaya çıkarmıştı. Piskopos bütün bunları sessizce dinliyordu. En sonunda bu adamla kadını nerede yargılayacaklar diye sordu. Cinayet mahkemesinde. Peki ya savcı nerede yargılanacak? Dinde feci bir macera oldu. Adam öldürmek suçundan biri idama mahkum oldu. Ne tam okumuş ne de tam cahil olan bir zavallıydı bu. Dava şehri çok ilgilendirdi. Hükmün yerine getirilmesinden bir gün önce hapishanenin papazı hastalandı. Son dakikalarında mahkuma yardım etmek için bir rahip isterdi. Gidip rahibi çağırdılar. O da benim ne üstüme gerek diye reddetti. Bu angaryayla, o soytarıyla uğraşamam. Ben de rahatsızım. Zaten benim yerim orası değil. Bunu kendisine anlattıklarında piskopos, papaz efendi haklıdır. Onun değil, orası benim yerimdir dedi. Derhal hapishaneye gitti, soytarının hücresine indi, ona adıyla hitap etti, elini tuttu, kendisiyle konuştu. Yemeği, uykuyu unutarak, mahkum için Tanrı'ya dua ederek, ona da dua ettirerek bütün günü, geceyi onun yanında geçirdi. En sade, en mükemmel gerçekleri ona anlattı. Baba kardeş, arkadaş oldu. Sadece takdis etmek için piskopos oldu. Onu yatıştırarak, avutarak ona her şeyi öğretti. Bu adam ümitsizlik içinde ölecekti. Ölüm onun için bir uçurum gibiydi. Bu karanlık eşikte titreyerek dikilirken dehşetle geri geri çekiliyordu. Hiçbir ilgi duymayacak kadar cahil bir adam değildi. Mahkum edilişi onun için müthiş bir sarsıntı olmuş. Hayat adını verdiğimiz, bizi gizli alemden ayıran şu bölmeyi, onun çevresinde, şurasından burasından koparmıştı. Durmadan bölmenin uğursuz yarıklarından, bu dünyanın dışına bakıyor, sadece korkunç karanlıklar görüyordu. Piskopos ona bir ışık gösterdi. Ertesi gün zavallı adamı almaya geldiklerinde piskopos oradaydı. Onun peşinden gitti. Halkın önünde mor piskoposluk peleriniyle, boynunda piskoposluk haçıyla, iplerle bağlı bahtsızla omuz omuza göründü. Arabaya onunla birlikte bindi, idam sehpasına onunla birlikte çıktı. Bir gün önce o kadar tasalı, o kadar bitkin olan mahkum mutluydu. Ruhunun sükûna kavuştuğunu hissediyordu, Tanrı'ya ulaşacağını umuyordu. Piskopos ona sarılıp öptü. Tam bıçağın ineceği anda ona, ''Kulun öldürdüğünü Tanrı diriltir. Kardeşin kovduğu pedere erişir. Dua edin, iman edin, hayata girin. Peder orada.'' dedi. Dar ağacından indiğinde bakışlarındaki o anlatılamaz ifade halkı hükmü altına aldı. Benzinin solukluğuna mı yoksa sükûnetine mi hayran olmaları gerekti bilemediler. Gülerek sarayım dediği o orta halli evine döndüğünde kız kardeşine ''Başpiskoposlara layık bir ayin idare ettim.'' dedi. En ulu şeyler çoğunlukla en az anlaşılabilen şeylerdir. Onun için piskoposun bu davranışını anlatırken sadece gösterişti diyenler de oldu. Yalnız bu düşünce ancak salonlardaki konuşmalarda kaldı. Yüce davranışlarda kötülük aramayan halk tabakası bundan duygulandı, hayran oldu. Piskoposa gelince giyotini görmek onu pek sarsmıştı. Uzun zaman kendini toparlayamadı. Gerçekten de dar ağacı şurada ayakta dimdik durduğunda bile insana kabus gibi görünür. İnsan kendi gözleriyle giyotini görmediği süre ölüm cezasına karşı az çok ilgisiz kalır, tam fikir sahibi olamaz. Evet der, hayır der. Ama onu gördükten sonra sarsıntısı çok şiddetli olur. Artık bir karara varmalı, lehde aleyhde cephe almalı. Bir kısmı Jean de Maistre gibi buna hayrandır. Başkaları da Beccaria gibi dehşetle nefret ederler. Giyotin kanunun hesaplaşmasıdır. Adı cezalandırmadır. Kendisi tarafsız olmadığı gibi sizin de tarafsız kalmanıza izin vermez. Onu gören titremelerin en esrarlısıyla titrer. Bütün toplum sorunları bu giyotin satırının etrafına soru işaretlerini dikerler. Dar ağacı bir tahta iskele değildir. Dar ağacı bir makine değildir. Dar ağacı tahtadan, demirden, ipten meydana gelmiş cansız bir alet değildir. Bilmem nasıl karanlık niyetleri olan bir çeşit canlıya benzer. Denebilir ki bu iskele görüyor, bu makine duyuyor, bu alet anlıyor, bu tahta, bu demir, bu ipler bir şeyler istiyorlar. Varlığının ruhunu içine attığı korkunç hayal aleminde dar ağacı dehşetli görünür. Yaptığına sanki kendisi de katılır. Dar ağacı celladın suç ortağıdır, kemirir, insan eti yer, kan içer. Hakimle marangozun yaptığı bir canavardır dar ağacı. Kendi verdiği ölümlerden meydana gelen korkunç bir yaşayışı olan hayalete benzer. Bunun için etkisi dehşetli derin oldu. İdamın ertesi günü, hatta çok daha sonra psikopos pek bitkin görünüyordu. O uğursuz andaki o şaşırtıcı sükuneti kaybolmuştu. Toplumsal adaletin hayaleti peşini bırakmıyordu. Genellikle bütün meşguliyetlerinden pırıl pırıl bir memnunlukla dönen bu insan şimdi kendini suçlar gibiydi. Arada sırada kendi kendine konuşuyordu, alçak sesle hazin bir monolog kekeliyordu. İşte bu konuşmalardan kız kardeşinin bir akşam işitip not ettiği biri. Bu kadar canavarca olduğunu hiç sanmıyordum. İnsanların kanununu görmeyecek kadar Tanrı kanunlarına saplanmak bir hatadır. Ölüm ancak Tanrı'ya aittir. Ne hakla insanlar bu bilinmez şeye dokunabiliyorlar? Zamanla bu etki azaldı, belki de silinip gitti. Yalnız herkes gördü ki bundan sonra psikopos idam meydanından geçmeye kaçınıyordu. Bay Miriel'i her saat hastaların, ölüm halindekilerin başucuna çağırabilirlerdi. Biliyordu ki onun en büyük görevi, en ünlü ödevi buydu. Dulların, öksüzlerin onu çağırmasına kalmaz, o kendiliğinden gelirdi. Sevdiği karısını kaybeden adamın, çocuğunu kaybeden ananın yanı başında saatlerce hiç konuşmadan oturmasını bilirdi. Ne zaman susması gerektiğini bildiği gibi konuşacağı zamanı da iyi bilirdi. Avutmasını ne iyi bilirdi o. Üzüntüyü unutturarak yok etmeye çalışmazdı. Onu yücelterek ümit yoluyla ululaştırırdı. Derdi ki, ölüler karşısında takındığınız tavra dikkat edin. Çürüyen şeyi düşünmeyin. Göz kırpmadan bakın. Gökyüzünün derinliğinde sevgili ölünüzün ışıldadığını göreceksiniz. İnancın en doğru yolu olduğunu bilirdi. Ümitsizliğe düşen adama mütevekkil insanı göstererek öğüt vermeye, onu yatıştırmaya çalışır, bir yıldıza yönelen acıyı göstererek mezara bakan kederi düzeltmeye çabalardı. 5. Sayın Bienvenu cübbesini uzun süre kullanıyor. Bay Miriel'in özel hayatı da dış yaşayışındaki fikirlerle doluydu. Dikkatle bakmasını bilenler için din psikoposunun kendi isteğiyle kabul ettiği bu yoksulluk ibret verici, hoş bir manzara olurdu. Bütün yaşlılar çoğu düşünürler gibi o da az uyurdu. Bu kısa uyku derindi. Sabahleyin bir saat kadar kendi iç alemine çekilir, sonra ya büyük kilisede ya da özel kilisede sabah duasına giderdi. Ayinden sonra kendi ineklerinin sütüne batırdığı çavdar ekmeğiyle kahvaltı ederdi. Sonra çalışmaya başlardı. Bir psikopos çok meşgul bir insandır. Genel olarak psikoposluk dairesi sekreteriyle her gün konuşması gerektir. Hemen her günde rahipleriyle görüşür. Kontrol edilecek dini kurumlar, verilecek imtiyazlar, incelenecek bütün bir dini kitaplık vardır. Yazılacak istidalar, izin verilecek vaazlar, uzlaştırılacak rahiplerle belediye başkanları, ruhani yazışmalar, idari yazışmalar, bir yanda devlet, bir yanda Vatikan, bin türlü iş. Bu binlerce işten, ayinlerden, dua okumaktan arta kalan zamanını önce yoksullara, hastalara, dertlilere ayırırdı. Dertlilerden, hastalardan, yoksullardan arta kalan zamanı ise işe verirdi. Bazen bahçesini beller, bazen okur yazardı. Bu her iki iş içinde tek bir söz kullanırdı, bahçede çalışmak. Kafa da bir bahçedir derdi. 12'de yemek yerdi. Öğle yemeği de kahvaltıya benzerdi. 2'ye doğru hava açık olursa evden çıkar, yaya olarak ya kırlarda ya da şehirde dolaşır, çoğunlukla kulübelere uğrardı. Onun tek başına düşüncelerine dalmış, gözü yerde, uzun bastonuna dayanarak sırtında mor pamuklu sıcacık hırkası, ayağında mor çoraplar, kaba ayakkabılar, başında üç çıkıntısından ucu püsküllü sırmalı üç kordon sallanan yassı şapkasıyla yol aldığı görülürdü. Onun göründüğü her yer bir bayram havasına bürünürdü. Sanki uğrayışlarında ısıtan, aydınlatan bir şey vardı. Çocuklar, yaşlılar güneş görmüşçesine kapıların eşiğine çıkarlardı. O takdis ederdi, ötekiler de ona hayır dua ederlerdi. Herhangi bir şeye ihtiyacı olana onun evini gösterirlerdi. Şurada burada duralar, küçük oğlanlarla, küçük kızlarla konuşur, analara gülümserdi. Parası olduğu sürece yoksulları görmeye giderdi. Cübbesini uzun zaman giydiğinden kimsenin bunun farkına varmasını istemez, onun için şehre ancak mor pamuklu hırkasıyla çıkardı. Yazın bu biraz zor oluyordu. Akşam saat 8:30'da kız kardeşiyle yemeğini yerdi. Arkalarında ayakta bekleyen Bayan Magloire onlara hizmet ederdi. Bundan daha sade bir yemek olamaz. Yalnız rahiplerinden biri yemeğe gelmişse Bayan Magloire hemen bu fırsattan yararlanır, ya nefis bir göl balığı ya da leziz bir av eti pişirirdi. Her rahip özenli yemek için bir bahaneydi, piskopos da aldırmaz görünürdü. Bunun dışında her günkü besini suda haşlanmış sebze ile zeytinyağlı çorbaydı. Onun için şehirde piskopos rahip yemeği yemediği zaman keşiş yemeği yer derlerdi. Yemekten sonra yarım saat kadar Baptistin'le Magloire'la sohbet ederdi. Sonra odasına çekilir, yeniden yazmaya koyulurdu. Bazen kağıtlara, bazen de kitapların yanlarına. Okumuştu, oldukça da bilgindi. 5-6 tane el yazması oldukça meraklı eser bırakmıştır. Biri Tevrat'ın yaratılış bahsindeki şu ayet hakkında. Başlangıçta Tanrı'nın ruhu suların üzerinde yüzüyordu. Bu ayetle 3 ayrı metni karşılaştırıyor. Arapçası Tanrı'nın rüzgarları esiyordu der. Flavius Joseph, göklerden bir rüzgar yere doğru atılıyordu der. Onkelos'un Kalde dilindeki bölümü de Tanrı'dan gelen bir rüzgar suların yüzeyinde esiyordu der. Bay Myriel bir başka yazısında da bu eserin yazarının büyük amcası olan Ptoleme Piskoposu Hugo'nun dini eserlerini inceler. Barleycourt takma adıyla geçen yüzyılda yayınlanan çeşitli risalelerin bu piskoposa ait olduğunu ispatlar. Bazen de okurken elindeki kitap ne olursa olsun derin bir düşünmeye dalardı. Bunun sonunda da mutlaka hemen elindeki kitabın sayfalarına birkaç satır yazardı. Genellikle bu satırların içinde bulundukları kitapla hiçbir ilgisi yoktu. Elimizde şu kitabın sayfalarına yazılmış bir not var. Kitabın adı Lord Germain'in General Clinto, Cornwallis ve Amerika'daki amirallerle mektuplaşmaları. Versailles'da Poinsot Kitabevi, Paris'te Des Augustins rıhtımında Pissot Kitabevi. Not da şu: Ey sen ki varsın, din adamı sana Ulu Tanrı diyor, Tevrat yorumcuları Yaradan diyor, Efeslilere gelen yazı özgürlük diyor, Baruk sonsuzluk diyor, Mezamir hikmet ve hakikat diyor, Jean ışık diye adlandırıyor, Krallar yüce varlık diyor, İsrailoğulları koruyucu diyor, kainat Tanrı diyor, insan Allah Baba diyor, ama Hazreti Süleyman mağfiret diyor. İşte adlarınızın en güzeli. Saat 9'a doğru iki kadın çekilip birinci kattaki odalarına çıkıyorlar. Onu zemin katta sabaha kadar yalnız bırakıyorlardı. Burada din psikoposunun evi hakkında tam bir fikir vermemiz gerek. 6. Evini kime korutuyordu? Dediğimiz gibi oturduğu ev bir zemin kat, bir de birinci kattan ibaretti. Zemin katta 3 salon vardı, birinci katta 3 oda, üstte de tavan arası. Evin arkasında çeyrek dönümlük bir bahçe vardı. İki kadın birinci katı işgal ediyorlardı. Psikopos aşağıda oturuyordu. Sokak üstündeki ilk oda yemek odasıydı, ikincisi yatak odası, üçüncüsü de özel kilisesiydi. Buradan çıkmak için yatak odasından geçmek, oradan çıkmak içinse yemek odasından geçmek gerekiyordu. Kilisede dipte bir karyolası bulunan, misafir ağırlamayı yarayan kapalı bir yataklık vardı. Psikopos bu yatağı ya iş dolayısıyla ya da dini bölgelerinin ihtiyacı ile dine gelen köy rahiplerine verirdi. Hastanenin bahçede ufak bir yapı olan eczanesi de eve eklenmiş, mutfakla kiler olmuştu. Yine bahçede eski hastanenin mutfağı olan bir başka yapıda ahır olarak kullanılıyordu. Psikoposun iki ineği orada barınıyordu. Elde ettiği sütün miktarı ne olursa olsun mutlaka yarısını hastanenin hastalarına yollardı. Vergimi ödüyorum derdi. Yatak odası oldukça büyüktü. Soğuk havalarda ısıtılması çok zordu. Dinde odun çok pahalı olduğundan ineklerin ahırında tahtadan bir bölme yaptırmak aklına geldi. Çok soğuklarda gecelerini orada geçiriyordu. Buraya kışlık salonum diyordu. Bu kışlık salonda da yemek salonunda olduğu gibi beyaz tahtadan bir masayla 4 hasır sandalyeden başka eşya yoktu. Yemek odasında ayrıca zamklı boyayla pembeye boyanmış bir büfe vardı. Buna benzer bir büfeyi beyaz örtülerle, dantellerle süsleyerek kilisesine mihrap yapmıştı. Dinin zengin tövbekar pek sofu hanımları kaç kere Efendi Hazretlerinin kilisesine güzel yeni bir mihrap alınması için aralarında para toplamışlardı ama her seferinde parayı almış yoksullara vermişti. Mihrapların en güzeli teselli bulup Tanrı'ya dua eden bir zavallının ruhudur derdi. Kilisesinde hasırdan iki dua iskemlesi, yatak odasında da gene kolları hasırdan bir koltuk vardı. Tesadüfen 7-8 kişi misafiri olursa, vali, general, karargâhtaki kurmay heyeti, papaz okulunun birkaç öğrencisi gibi, ahırdaki kış salonunun sandalyelerini, kilisedeki dua iskemlelerini, yatak odasındaki koltuğu getirmek zorunda kalıyorlardı. Böylece misafirler için 11 kadar oturacak yer sağlanmış oluyordu. Her yeni gelen için bir oda boşaltılıyordu. Kimi vakit 12 kişi oluyorlardı. O zaman psikopos durumun güçlüğünü gizlemek için kışsa ocağın önünde ayakta duruyor, yazsa bahçede dolaşmayı teklif ediyordu. Kapalı duran yataklıkta da bir sandalye vardı ama hem hasırları yırtılmış hem de 3 ayağı kalmış olduğundan ancak duvara dayanırsa işe yarayabiliyordu. Baptistinin odasında vaktiyle yaldızlı olan çiçekli Çin camfesi kaplı büyük bir koltuk vardı ama merdiven çok dar olduğundan onu yukarı pencereden çekerek çıkarmışlardı. Bundan dolayı yedek mobilya arasında sayılamıyordu. Baptistinin emeli, çiçekli sarı kadife kaplı, kuğu boyunlu, ayrıca kanepesi de olan maun bir salon takımı alabilmekti. Ama bu en azından 500 franga mal olacağından, o ise 5 yılda ancak 42 frank biriktirebildiğinden vazgeçmişti. Zaten isteklerine kim erişebilmişti ki? Psikoposun yatak odasını gözünün önüne getirmek kadar kolay bir şey olamaz. Bahçeye açılan bir pencere kapı, tam karşısında yatak, bir hastane karyolası demirden, perdesi de yeşil şayaktan. Yatağın boşluğunda bir perdenin arkasında cemiyet adamının eski alışkanlıklarını açığa vuran tuvalet eşyası. İki kapı, biri ocağın yanında kiliseye açılıyor, ötekisi kitaplığın yanında yatak odasına açılıyor. Kitaplık kitapla dolu büyük bir camlı dolaptı. Her zamanki gibi ateş yanmayan ocakta mermer taklidi boyanmış tahtadandı. Ocağın içinde çiçekli iki vazoyla Eskiden gümüş kaplama, yivli sütunlarla süslü bir çift ocak ızgarası vardı. Bu da bir nevi piskoposluk süsüydü. Ocağın üzerinde, genel olarak ayna konulan yerde, yaldızı dökülmüş tahta çerçeve içinde eskimiş bir kadife siyah kumaşa tutturulmuş, gümüş kaplaması aşınmış bakır bir haç duruyordu. Kapı pencerenin yanında, üzeri karmakarışık kağıtlarla, kalın kitaplarla dolu bir masa, masanın önünde hasır koltuk, karyolanın önünde de kiliseden alınan dua iskemlesi. Karyolanın iki yanında duvarda beyzi çerçeveler içinde iki portre asılıydı. Yüzlerin yanında rengi belirsiz resim bezi üzerindeki küçücük yaldızlı harfler portrelerin kimleri temsil ettiğini gösteriyordu. Biri Saint-Claude Piskoposu Rahip de Chaillieu, öteki de Grand Chan Rahibi Piskopos Turto. Hastanedeki hastaların yerine buraya yerleştiğinde bu portreleri duvarda bulmuştu, onları yerlerinde bıraktı. Bunlar rahiptiler, muhakkak ki bağışta bulunmuşlardı. Onlara saygı duymasına yeter iki sebep. Bu iki zat hakkında bütün bildiği, kralın her ikisine de aynı gün görev vermiş olmasıydı. 27 Nisan 1785. Tozlarını almak için Bayan Magloire'ın tabloları indirdiği bir gün, Grand Chan rahibinin resminin arkasına yapışık, zamanla sararmış bir kağıttan piskopos bunu öğrenmişti. Penceresinde kalın yünlü bir kumaştan yapılmış pek eski bir perde vardı. O kadar eskimişti ki yeni bir masraf kapısı açmamak için Bayan Magloire tam ortasından bir dikiş çekmek zorunda kalmıştı. Bu dikiş bir haç biçimindeydi. Piskopos bunu sık sık belirtir, ne kadar iyi oldu derdi. Kışla ve hastane geleneğince zemin katın, birinci katın bütün odaları kireçle badanalanmıştı. Yalnız ileride görüleceği gibi son yıllarda Bayan Magloire, Baptiste'nin odasında badanalanmış kağıdın altında duvarların yağlı boya olduğunu fark etti. Bu yapı hastane olmadan önce esnaf loncası olarak kullanılıyordu. Bu süsler o zamandan kalmıştı. Odalar kırmızı malta taşıyla döşenmişti, her hafta yıkarlardı, her karyolanın önünde de hasır seriliydi. Zaten bu iki hanımın idare ettiği ev baştan ayağa pırıl pırıl tertemizdi. Piskoposun göz yumduğu tek süs buydu. Yoksullardan bir şey eksilmiyor ki derdi. Şunu da belirtmek gerekir ki eskiden piskoposun sahip olduğu varlıktan 6 gümüş çatal bıçak takımıyla büyük bir çorba kepçesi kalmıştı. Bayan Magloire bunların kalın keten örtü üzerinde parıldayışını her gün zevkle seyrederdi. Madem ki burada din piskoposunu her haliyle tasvir ediyoruz, şunu da eklemeliyiz ki kendisi sık sık gümüş takımlarla yemek yemekten kolay kolay vazgeçemem derdi. Bunları ek olarak bir büyük alanın mirasından kalan son gümüşten ağır iki şamdandan da söz etmek gerek. Bu şamdanların bal mumundan mumları vardı. Daima piskoposun ocağının üzerinde dururlardı. Yemekte misafir olursa Bayan Magloire mumları yakar, şamdanları masanın üzerine koyardı. Piskoposun odasında karyolasının başucunda bir dolap vardı. Bayan Magloire her akşam 6 gümüş çatal takımıyla çorba kepçesini oraya saklardı. Buranın hiçbir zaman kilitlenmediğini de söylemek gerek.